Ayrım 12 sayfa 101. B. Zina suçunun belirlenmesi. 1. Zina için şart olan tanık sayısı 4. Daha önce yer alan Nisa suresinin 15. ayetinde bu açıkça görülmektedir. Aşağıdaki ayette de 4 tanığın gerekli olduğu açıklanır. Orijinali görülen burada Nur suresi ayet 4'ün orijinali yer almakta. Anlamı Diyanet'in çevirisiyle iffetli kadınlara zina isnat edip de sonra 4 şahit getiremeyenlere 80 değnek vurun. Ebediyen onların şahitliğini kabul etmeyin. İşte onlar yoldan çıkmış kimselerdir. Parantez içinde Nur suresi ayet 4. Açıklama. Bu ayette zina suçuyla suçlayanların 4 tanık göstermemeleri durumunda 80 değnek cezası hak etmiş olacakları, bu tür kimselerin tanıklıklarının da hiçbir zaman kabul edilemeyeceği açıkça bildiriliyor. Bu kimselerin yoldan çıkmış, parantez içinde fasık, sayılacakları da anlatılıyor. Ancak bu ayeti izleyen 5. ayette tevbe edenlerin bu hükmün dışında tutuldukları belirtiliyor. Ferazi burada bu 3 sonucu yani 80 değnek cezasını, tanıklığının kabul edilmemesini ve fasık sayılmasını anlatırken 5. ayetteki ama bundan sonra tevbe edenler bunun dışındadır anlamındaki açıklamanın 3. sonuca yönelik olduğunu bildiriyor. Dipnot. Bakınız Ferazi 23 Taksim 157. Bundan sonraki 4 ayetin anlamları da parantez içinde Diyanet'in resmi çevirisiyle şöyle. Hırlarına zina isnat edip de kendilerinden başka şahitleri olmayanların şahitliği, kendisinin doğru sözlülerden olduğuna Allah'ı 4 defa şahit tutmasıyla olur. Beşincisinde eğer yalancılardan ise Allah'ın lanetinin olmasını diler. Kocasının yalancılardan olduğuna Allah'ı 4 defa şahit tutması cezayı kendinden savar. Beşincisinde kocası doğrulardan ise kendisinin Allah'ın gazabına uğramasını diler. Parantez içinde Nur suresi ayet 6-9. Burada karısını zina ile suçlayan koca ile suçu olmadığını söyleyen karının karşılıklı lanetleşmesi var. İslam fıkhında buna lanetleşme anlamında liyan adı verilir ve başlı başına bir bölümde anlatılır. Tanık getirmeye itiraz ve bir olay. Karısının üzerinde bir erkeği gören koşup tanık mı arayacak? Hadiste belirtildiğine göre Ümeyye oğlu Hilal karısının Sehma oğlu Şerik'le zina ettiğini ileri sürer. Konuyu peygambere götürür ve peygamberle arasında şu konuşma geçer. Karım Sehma oğlu Şerik'le zina etti. Tanık göstererek kanıtla yoksa sırtına parantez içinde iftiradan dolayı değnek cezası vurulur. İyi ama ey Tanrı elçisi birimiz karısının üstünde bir erkeği gördüğünde gidip tanık mı arayacak? Ya tanık gösterip kanıtlarsın ya da sırtına değnek cezası vurulur. Seni hak peygamber olarak gönderen Tanrı'ya ant içerek söylerim ki ben doğru söylüyorum ve kesin olarak biliyorum ki Tanrı beni böyle bir cezadan kurtaracak bir açıklama indirecektir. O sırada hemen Cebrail iner ve yukarıdaki ayetleri parantez içinde Nur suresi ayet 6-9 indirir. Liyan, lanetleşme uygulaması yapılır. Hilal kendisine düşen sözleri söyleyerek doğru söylediğini anlatır, ant içer. Kadın da ayetlerde belirtildiği biçimde kendisinin söylemesi gerekenlerini söyler, o da doğru söylediğini, kocasının yalancı olduğunu, öyle bir suç işlemediğini, Tanrı'yı tanık göstererek, parantez içinde, yani ant içerek dile getirir. Peygamber bu durum karşısında ikinizden biriniz yalan söylüyorsunuz kuşkusuz der ve tevbeye çağırır. Ama ikisi de direnir. Kadın bir ara lanetleşmeden vazgeçip suçu üzerine alacakmış gibi yapar. Yani herkes öyle olacağını düşünür. Ama sonra şunları söyler. Ben toplumu, ailemi, kabilemi rezil etmem. Daha sonra peygamber şöyle demektedir. Bu kadına bakın. Eğer gözleri sürmeli, kalçaları iri, baldırı kalın bir tipte çocuk doğurursa bu çocuk Sehma oğlu Şerik'indir. İzlerler. Kadının peygamberin dediği gibi bir çocuk doğurduğunu görürler. O zaman peygamber şöyle der. Eğer Tanrı'nın kitabında konuya ilişkin belirli bir hüküm bulunmamış olsaydı ben bu kadına gösterirdim. Parantez içinde zina cezasını uygulardım. Dipnot. Buhari Tefsirul Kur'an Taksim 3, Tecrit Hadis No 1717, Ebu Davud Kitab-ı Talak Taksim 27, Hadis No 2256, Tirmizi Tefsirul Kur'an Taksim 625, Hadis No 3179, İbn Mace Kitabut Talak Taksim 27, Hadis No 2067. Burada önemli olan bir nokta şu. Şu ortaya çıkıyor ki sonuçta zina kesin olarak anlaşılsa bile zina suçu parantez içinde had uygulanmıyor. Peki, tanıklara sorulacak sorular. A. Zina nedir? Tanık. Zinanın ne demek olduğunu biliyor mu? Zina deyince ne anlıyor? Bu belirlemeli önce. Sence zina ne demektir diye sorulup görüşü öğrenilmeli. B. Zina nasıl gerçekleşti? Olay nasıl oldu? Tanık olaya nasıl tanık olduğunu, zinanın anlamına uygun bir cinsel ilişkiye ne ölçüde tanıklık edebileceğini belirtmeli. Erkeğin cinsel organı kadının cinsel organına bir sürme aygıtının sürmeliğin içine girmesi gibi mi girdi? Cinsel organ cinsel organa ne kadar girdi? Bu sorulup öğrenilmeli. Dipnot. Bakınız fıkıh kitapları, örneğin Hidaye 2 Taksim 487. C. Zina olayı nerede oldu? Tanık, tanıklık ettiği zina olayının yerini söylemeli. D. Zina olayı ne zaman oldu? Tanık, tanıklık ettiği zina olayının gerçekleştiği zamanı da söylemeli. R. Parantez içinde suçu boyuna alma. Zina etmiş olan kişi suçunu boyuna almış olabilir. Dört mezhebe göre de zina suçu bu yolla da belirlenebilir. Ancak başka yönden tartışmalar var. İbn-i Rüşd bu tartışmaları şöyle özetliyor. İkrar eden suçu boyuna almanın sayısı ne olmalı? Suçun belirlenmiş olması için zina suçlusu kaç kez söylemelidir bu suçu işlediğini? İkrarın yerinin sayısı ne olmalı? Ceza uygulanana dek ikrardan dönmemek şart mıdır değil midir? İbn-i Rüşd bu tartışmalardaki görüşleri de özetliyor. İkrarın bir kez olmasının yeterli olduğu görüşü. Bu görüşte olanlar İmam Malik, İmam Şafii, Davud, parantezinde Zahiri, Ebu Sevr, Taberi ve daha başka bir topluluk. İkrarın dört ayrı mecliste dört kez olması gerektiği görüşü. Bu görüşte olanlar Ebu Hanife ve arkadaşları, parantezinde Hanefi mezhebi. İkrarın dört ayrı mecliste olmasa bile dört kez olması gerektiği görüşü. Bu görüşte olanlar Ahmet İbn Hanbel, İshak İbn Ebi Leyla. İbn-i Rüşd herkesin kendi görüşünü bir hadise dayandırarak savunduğunu belirttikten sonra ikrardan dönme konusuna geçiyor. Ve cumhurun yani genel olarak İslam hukukçularının ikrardan dönmeyi meşru saydıklarını ve kabul edilebilir gördüklerini anlatıyor. Dipnot İbn-i Rüşd Bidayetül Meç Tehid ve Nihayetül Muktasıt 2 Taksim 366-367. Hanefi fıkıh kitaplarında bu konuda şöyle denir. Bu konudaki ikrar ergin ve akıllı bir kimsenin zina ettiğini 4 kez ve 4 ayrı mecliste boynuna almasıdır. Öyle ki sayı 4'e ulaşana dek her ikrarını yargıç, parantez içinde kadı reddeder. Parantez içinde yani 4'e kadar her ikrarı yetersiz bulur. Ergin ve akıllı olmak şart. Çünkü çocuğun ve delinin sözü ikrarı geçerli değildir. İkrarın 4 kez olması bizim mezhebimize göre şarttır. Şafii mezhebine göre ise ikrarın bir kez de geçerlidir. Bizim kanıtımız maiz olayına ilişkin hadistir. İkrar eden kişi ceza uygulanmadan ya da ceza sırasında ikrardan vazgeçerse vazgeçişi kabul edilir ve kendisi serbest bırakılır. Şafii ve İbni Ebi Leyla'ya göre ise ikrardan dönse bile ceza uygulanır. Dipnot Hidaye 2 Taksim 488 Ayrıca bakınız Dürer 2 Taksim 62 Mecmuaül Enhür 1 Taksim 459-460 C. Cezanın uygulanması 1. Zinada değnek cezasının uygulanması. Değneklerin nasıl vurulacağı? Değneklerin nasıl vurulacakları ayetin sözlerinde açıklanmakta. Bunu yorumcular bir takım sözcüklerden, hadislerden ipuçları elde ederek belirlemektedir. Not Razi C23-S145 Fıkıh kitaplarında şunlar belirtilir. Sopalar orta şiddette olmalıdır. Ne çok hızlı ne de çok yavaş vurulmalı. Kullanılan değnek budaksız olmalıdır. Sopa vurulacak olanın giysisi çıkarılmalı, çıplak gövdesine vurulmalıdır. Parantez içinde cezalandırılan kadının giysisi çıkarılmaz ama giysinin çok ince olması gerekir. Gövdenin yalnızca bir yerine değil değişik yerlerine vurulmalıdır. Parantez içinde çünkü yalnızca bir yere vurulursa kişi öldürülebilir. Başa, yüze ve cinsel organa vurulmamalıdır. Erkek ayaktayken, kadınsa otururken cezalandırılmalıdır. Sopalara ara verilmemelidir. Zinadan dolayı değnekle cezalandırılacak olan kimse, hastaysa hastalığa iyileşecek türdense iyileşmesi beklenir. Sonra değnek vurulur. Ama hastalığı iyileşmeyecek türdense beklenmemelidir, sopalar vurulmalıdır. Değnekte vurma cezasının uygulandığı gün ne çok soğuk ne de çok sıcak olmalıdır. Ceza verildiği sırada suçlu ölürse yıkanır, kefenlenir, namazı kıldırılır ve Müslümanların mezarına gömülür. Dipnot: Ferazi 23 Taksim 145-146, Hidayi 2 Taksim 489-490, Dürer 2 Taksim 63-64, Damat 1 Taksim 461. Dinen cezasını din ve devlet adına yetkili kişi, parantez içinde imam, verebilir. Cezayı yetkili, yani imam verebilir. Çünkü Nur suresinin 2. ayetinde yüz değnek vurun buyruğuyla imama, yani din ve devlet başkanına, din ve devlet adına yetkili olana seslenilmektedir. Dipnot: Bakınız Razi 23 Taksim 143. Bununla birlikte Maliki, Şafii ve Hanbeli mezheplerine göre bir efendi de kölesine cezayı uygulayabilir. Hanefi mezhebine göre ise efendinin kölesine ceza uygulayabilmesi için imamın izni şarttır. Dipnot: Bakınız Sabuni, Revai'ül Beyan Tefsiri Ayetil Ahkam Minel Kur'an 2 Taksim 32, Damat 1 Taksim 462, Hidaye 2 Taksim 491, Dürer 2 Taksim 63. Ayette ayrıca değnek vurulacak olan kimselere ceza uygulanırken bir topluluğun hazır bulunması ve cezalandırılanlara hiç acınmaması gerektiği de açıklanıyor. 2. Zinada recm, parantez içinde taşlayarak öldürme, cezasının uygulanması. Fıkıh kitaplarında recme nasıl başlanacağı, recmin nasıl yapılacağı da ayrıntılarıyla açıklanmıştır. Taşlanacak olan suçlu ne durumda olmalı? Suçlu kadınsa bir çukur kazılmalı, göğsüne dek çukura sokulmalı. Bununla birlikte çukura sokulmasa da olabilir. Erkek için çukur gerekli değildir. Taşlamayı kim başlatacak ve nasıl bir sıra izlenecek? Taşlamayı tanıklar başlatacak. Yani önce tanıklar taşlayacak zina suçlusunu. Sonra imam, sonra halk taşlayacak. Sonuç, ölünceye dek taşlanacak. Çünkü rejimde esas olan suçluyu öldürmektir. Suçlu öldükten sonra yıkanacak, kefenlenecek ve namaza kılınacak. Parantez içinde bakınız aynı kaynaklar. D. Özgür insan ve köle cariye ayrımı. Burada Nisa suresi ayet 25'in orijinali yer almakta. Anlamı: Parantez içinde Diyanet'in çevirisiyle. Sizden hür mümin kadınlarla evlenmeye güç yetiremeyen kimse ellerinizdeki mümin cariyelerinizden alsın. Allah sizin imanınızı çok iyi bilir. Birbirinizdensiniz, aynı soydansınız. Onlarla zinadan kaçınmaları, iffetli olmaları ve gizli dost tutmamış olmaları halinde velilerinin izniyle evlenin ve örfe uygun bir şekilde mehirlerini verin. Evlendiklerinde zina edecek olurlarsa onlara, hür kadınlara edilen azabın yarısı edilir. Cariye ile evlenmedeki bu izin içinizden günaha girme korkusu olanlaradır. Sabrederseniz sizin için daha hayırlıdır. Allah bağışlar ve merhamet eder. Parantez içinde Nisa suresi ayet 25. Açıklama: Yukarıdaki çevirdeki kimi yerler ayetteki sözlerin aslında daha uygun duruma getirilebilir. Sağ ellerinizin satın aldığı inanır cariyelerinizden alsın. Velilerinin izniyle evlenin ve uygun olan biçimde onlara karşılıklarını, parantez içinde kimi yorumcuya göre nafaka, kimi yorumcuya göre ise mehir verin. Çeviride ayette karşılığı olmayan sözler de var. Aynı soydansınız. Daha önce birbirindensiniz dendikten sonra bunun ayette karşılığı yok. Parantez içinde bir açıklama olarak yer alabilir. Cariye ile evlenmedeki bu iznin de ayette karşılığı bulunmamakta. Ayettekine uygun karşılık budur. Çünkü ayette zalike geçiyor yalnızca. Anlamı da budur. Buyla işaret edilen parantez içinde. Parantez içinde cariye ile evlenmedeki izin biçiminde gösterilebilirdi. Evlendiklerinde zina edecek olurlarsa onlara, hür kadınlara edilen azabın yarısı edilirin anlamı da şudur. Cariyeler evlendikten sonra zina ederlerse özgür, parantez içinde köle olmayan, kadınlara verilen zina cezasının yarısı kadarını onlara zina cezası olarak uygulayın. Demek ki zina eden cariyeler için verilmesi gereken ceza, zina eden özgür kadınlara verilen cezanın yarısıdır. Özgür kadın bekarsa zina ettiği zaman Nur suresinin yukarıda sunulan 2. ayetinde açıkça belirtildiğine göre yüz değnek vurularak cezalandırılır. Öyleyse zina eden cariyeye verilmesi gereken ceza da 50 değnek vurmaktır. Erkeklerinki de kadınlarınki gibidir. Ancak Fahrettin Razi burada önemli bir anlaşmazlık üzerinde duruyor. Özgür kadınlara verilen zina cezasının yarısı kadarı anlamına gelen sözlerdeki özgür kadınlarla evli olanlar mı, bekar olanlar mı anlatılmak isteniyor? Burada anlatılmak istenen evli özgür kadınlarsa bu kadınlara verilmesi gereken zina cezası İslam hukukunda kabul edildiğine göre rejim cezasıdır. Bu ceza ise ölüm cezasıdır. Ölüm cezasının ise yarısı olamaz. Demek ki anlatılmak istenen evliyken zina eden özgür kadınlar değildir. Eğer anlatılmak istenen bekarken zina eden özgür kadınlarsa verilmesi gereken ceza 100 değnek olduğu için carilerinki de yukarıda belirtildiği gibi 50 değnek olur. Ama carilerden evliyken zina edenlere de bekarken zina edenlere de bu ceza verilir. O zaman ayette evlendikten sonra zina ederlerse diye bir ayrım yapılmasının anlamı ne olabilir? Fahrettin Razi buradaki müşkili, kavi, parantez içinde güçlü diye niteler. Yine de bir cevapla sorunu çözümlemeye çalışır. Razi'nin çözümlemesine göre ayette anlatılmak istenen bekarken zina eden özgür kadınlara verilen zina cezasının yarısının zina eden cariyelere verilmesidir. Bu da 50 değnektir. Zina eden cariye bekarken 100 değnek cezasını hak edince evliyken bu cezayı daha çok parantez içinde evleviyetle hak eder. Bununla birlikte hariciler bu tür karışıklıkları doyurucu bulmazlar ve yukarıdaki ayette kanıt göstererek rejim cezasının bulunmadığını savunurlar. Dipnot Ferazi 10/64, 23/134. Kısacası zina eden dişi ve erkek köleye İslam hukukuna göre verilmesi gereken ceza 50 değnek vurmaktır. Zina eden dişi ve erkek köleye rejim cezası uygulanmaz. Dipnot Hidaye 2/491-492 ve öteki fıkıh kitapları. 5. Zina edenle evlenmek. Burada Nur suresi ayet 3'ün orijinal metni yer almakta. Anlamı parantez içinde Diyanet'in zina eden erkek ancak zina eden ve veya putperest bir kadına evlenebilir. Zina eden kadınla da ancak zina eden ve putperest olan bir erkek evlenebilir. Bu müminlere yasak edilmiştir. Parantez içinde Nur suresi ayet 3. Açıklama. Zina eden erkek ancak zina eden veya putperest bir kadına evlenebilir. İle zina eden kadınla da ancak zina eden veya putperest olan bir erkek evlenebilir. Cümleleri aynı şeyi anlatıyor. Yani zina eden bir erkek ya zina eden bir kadınla ya da puta tapar bir kadınla evlenebilir. Zina eden kadının varacağı erkek de ya zina eden ya da puta tapar bir erkektir. Kısacası zina eden kişi biriyle evlenmek mi istiyor? Ya kendi gibi zina eden ya da puta tapan birini bulacak yoksa başka biriyle evlenemez. Ayetteki sözlerden bu anlaşılıyor. Kur'an yorumcularına göre bu ayette anlatılanlar ya haber niteliğindedir ya da bu ayetle hüküm bildirilmektedir. Eğer haber niteliğindeyse demek istenen şudur. Kadın ya da erkek zina eden kişi ya da kendi gibi zina eden ya da puta tapar biriyle evleniyor. Yani olan görülen durum bu. Hani tencere yuvarlanır kapağını bulur derler ya öyle. Ne var ki gerçek bu mu? Fahrettin Razi'de de yer alan itiraz şöyle. Gerçek durum böyle değil. Çünkü biz görüp tanık oluyoruz ki kimi zaman zina etmiş bir kişi de namuslu biriyle evleniyor. Bu oluyor. Buna Kaffal'ın şu karşılığı verdiği aktarılır. Burada anlatılan genel durumdur. Yani genellikle kişi dengini bulur. Ve zina eden de kendi gibi biriyle ya da puta taparla evlenir. Ferazi en doğru cevabın bu olduğunu savunur. Ayette İslam'ın ilk dönemlerindeki özel bir kesimin durumlarının anlatıldığını ileri sürenler de var. Buna göre Medine'de kiralık kadınlar vardı. Bu kadınların yerleri, evleri de belliydi. Bunlarla ilişki kurmak Medine'de bulunanlara daha ucuza geliyordu. Zina eden ve puta tapar kesimden kimseler bu kiralık kadınlarla ilişki kurarlardı. Müslümanların yoksulları ki o sırada Mekke'den Medine'ye göç etmiş Müslümanlar çok yoksuldular. Bu kadınlara ilgi gösterdiler. Biz de zengin olana ve artık bu kadınlara gereksinimimiz kalmayana dek bu kadınlara biz de gidelim, ilişki kuralım, evlenelim diyerek peygamberden izin istediler. Bunun üzerine yukarıdaki ayet geldi. Kimilerine göre ise ayette bir hüküm, bir yasaklama bildiriliyor. Yani zina eden bir kadınla zina etmeyen namuslu bir Müslümanın evlenmesi yasaklanıyor. Bu yasak İslam'ın ilk döneminde vardı. Kimilerine göre bu yasak şimdi de var. Ebu Bekir, Ömer, Ali İbn Mesud ve Ayşe de bu yasaktan yana. Yani zina eden zina edenle namuslu da namusluyla evlenmeli. Tersi olmamalı. Kimilerine göre ise bu hüküm sonradan ortadan kaldırılmıştır. parantez içinde neshedilmiştir. Bu konuda başka tür yorumlar da vardır. Dipnot: Ferazi 23 / 150-152. Ayrım sonu sayfa 109.